Ayrım 14, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 149. FETÖ'cü ölü yıkayıcısının inanılmaz yükselişi. 30 Temmuz 2016 tarihli Habertürk'te FETÖ'cü ölü yıkayıcısının inanılmaz yükselişi başlıklı bir haber yayımlanıyordu. Haberde 7 yıl ölü yıkayıcılığı yaptıktan sonra 5 gün içinde önce İl Sağlık Müdürlüğü Personel Müdürlüğü'ne, ardından Üniversite Enstitüsü Sekreterliği'ne yükselen Mikail Keskin'in yükselişinin ancak FETÖ-PDY soruşturmasıyla durdurulabildiği anlatılıyordu. Fethullah Gülen ve örgütü dün nasıl koruma ve kollama ile hak etmedikleri makamlara geliyorlarsa bugün de aynı durum devam ediyordu. Ergenekon sürecinde Atatürkçü yurtsever askerlere atılan iftiralar sonucu onlar cezaevlerine gönderilirken, önü açılan FETÖ'cüler albay bile olamayacaklarken nasıl da general olmuşlardı. Neyse, biz bu ilginç haberi okuyalım. İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde 7 yıl ölü yıkayıcı kadrosunda görev yaptıktan sonra 5 gün içinde önce İl Sağlık Müdürlüğü'nde personel müdürü olan, bir yıl geçmeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği'ne getirilen Mikail Keskin'in hızlı ilerleyişi durdu. Darbe girişimi sonrasında Fethullahçı terör örgütüne yönelik İKÇÜ'de başlatılan soruşturma kapsamında Mikail Keskin açığa alındı. Mikail Keskin memuriyete 14 Şubat 2001 tarihinde yardımcı hizmetli kadrosunda başladı. 18 Nisan 2005'te Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne geçti. Burada da ölü yıkayıcı kadrosunda çalışmaya devam eden Keskin, idari hizmetlerde de görev aldı. Keskin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Eylül 2012'de yapılan görevde yükselme sınavına girdi. 31 Aralık 2012'de veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna alındı. Hızlı yükselişi devam eden Keskin, 4 Ocak 2013'te valilik onayıyla vekaleten İzmir İl Sağlık Personel Müdürlüğü'ne atandı. Keskin böylece veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna geçişinin Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne düşmesinin ardından 5 gün içinde personel müdürü olarak atanmış oldu. Bununla da yetinmeyerek yükselişine devam eden Keskin, aradan bir yıl bile geçmeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri olmayı başardı. Kısa sürede üst üste terfi atlayarak şaşkınlık yaratan Keskin, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan isimler arasında yer aldı. Kendilerinden olmayanlara iftiralar. Gülen örgütü kendi adamlarını hak etmedikleri makamlara getirirken 25 Temmuz 2016 tarihli Milliyet.com.tr'de yine aynı örgütün kendilerinden olmayanlara attıkları binlerce iftira sonucu hayat karartmalarına bir örnek yer alıyordu. Gelin o isimlerden birinin başına gelenleri hep beraber okuyalım. Kara Harp Okulu'nda ilk iki sınıfı takdirname ile tamamlamasına rağmen Fethullahçı terör örgütüne, FETÖ'ye bağlı askerlerin iftiralarıyla 3. sınıftan atılan Asuman Korkmaz, "Atıldığım zaman benimle uğraşan ve bana ben istersen buradan atılırsın" diyen komutan, "Bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan" dedi. FETÖ'cü subay ve assubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulmün mağdurlarından biri de Asuman Korkmaz. Okuldan atıldıktan sonra özel bir üniversitenin hukuk fakültesine devam eden Korkmaz, kendisi gibi mağdur olanların haklarını savunmak için avukat oldu. Korkmaz AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. 3. sınıftayken sistem simülasyonu dersinde önce yazılı, bir saat sonra da uygulamalı sınava girdiğini, ancak uygulamalı sınavdan 0 aldığını belirten Korkmaz, sınavda kağıdına herhangi bir işaret koyulmamasına karşın sınavdan 10 gün sonra kopya çektiğine dair savunmasının istendiğini ifade etti. Korkmaz aksini ispatlama şansı olmadığı için bu olay nedeniyle alay komutanı tarafından 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. Okul olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün harp okuluna adım attığı 13 Mart dolayısıyla gösteriler yaptıklarını dile getiren Korkmaz, gösterilerden 10 gün sonra alkol aldığını ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirten bir yazı geldiğini söyledi. Korkmaz neredeyse 150 general ve onun 2-3 katı albay olan bir organizasyonda böyle bir şey yapmam imkansız. Yapmış olsam bile beni revire götürüp kan testine sokabilirlerdi ve o zaman delilli olarak ispat edebilirlerdi. Götürme gereği duymadılar çünkü onlar da çok iyi biliyordu böyle bir şey olmadığını. Bu savunmayı hazırlayan ise başka bir taburda beni tanıması imkansız bir komutan. Zaten gördük ki 15 Temmuz'dan sonra o da tutuklananlar arasında diye konuştu. Tabip binbaşı namusumla oynamaya kalktıklarını iletti. Dönemin revir komutanının yapılanmanın farkına vararak kendisini uyardığını anlatan Korkmaz, "Tabip binbaşı Sedat isminde bir komutanımız vardı. O beni yanına çağırdı. Şu an tutuklu olan Mehmet Şükrü Eken, Ali Kalyoncu, şu anda tutuklanmayan ancak tutuklanacağına emin olduğum eski bölük komutanım Tabip binbaşıyı çağırıp benim ahlaksız olduğumu söylemiş. Benimle ilgisi olmayan raporu göstererek namusumla oynamaya kalktıklarını, kendisinin de imza atmasını istediklerini, böylece harp okulundan ilişiğimin kesileceğini söylediklerini, kendisinin ise bu raporun erkeklerde olabileceğini belirterek raporun tıbbi olarak mümkün olmadığını onlara ilettiğini söyledi, ifadelerini kullandı. Bu şekilde başarılı olamayınca ceza kampanyası başlatıldığını dile getiren Korkmaz, 10 gün içerisinde 24 günlük disiplin suçuna çarptırıldığını belirtti. Normalde bu cezayı alanların alay disiplin kuruluna çıkması gerektiğini aktaran Korkmaz, bu kuruluşun önüne ilk kez çıkanlara alay komutanı tarafından uyarı yapılıp ikinci bir şans verildiğini, ancak kendisi için böyle bir uygulamaya gidilmediğini ifade etti. Korkmaz şöyle devam etti. Maalesef ben alay disiplin kuruluna çıkarılmadan bir ay içerisinde sürekli yüksek cezalar verilerek direkt yüksek disiplin kuruluna çıkarıldım. Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman benimle uğraşan ve bana ben istersen buradan atılırsın diyen komutan bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan. FETÖ'cü komutanlar eğitimlerle yıldırmaya çalıştı ancak biz pes etmedikçe iftiralara başladı. Benim dönemimde 2005 yılında kampta aşırı eğitime dayanamayıp aşırı su kaybı nedeniyle vefat eden arkadaşım vardı. Bunun dışında eğitimlerle atamadıkları için hırsız iftirası attıkları bir arkadaşım bunu kaldıramayıp 7. kattan atlamıştı. 6-7 ay hastanede kaldıktan sonra onun da ilişiğini kestiler. Başka bir arkadaşımı da zeka seviyesi eksiktir diye rapor hazırlayarak attılar. O da şu an pilot. Kazandığım özel üniversiteye hakkımda yazı göndermişler. Harp okulundan atıldıktan sonra kendisi gibi haksız yere ihraç edilenlerin hakkını aramak için avukat olmaya karar verdiğini anlatan Korkmaz, tam burslu olarak kazandığım özel bir üniversiteye başlamadan benim hakkımda yazı göndermişler. Sosyal medyadan hakaretler etmeye, taciz etmeye de devam ettiler. Ancak şikayet ettiğimizde IP adresleri Amerika olduğu için bir şey yapılamayacağını söylediler dedi. Askeri mahkemede dava açtığını belirten Korkmaz, mahkeme sürecinde raporla haklılığını anlatmasına karşın bir sonuç alamadığını, o dönem sivil mahkemelere dava açamadığı için de dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AİHM'ye götürdüğünü belirtti. Korkmaz, AİHM'deki davanın sürdüğünü bildirdi. Kendisi gibi olanların Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılanlar platformu kurduğunu, burada 2000'in üzerinde mağdur bulunduğunu aktaran Korkmaz, yakalananların en ağır şekilde cezalandırılmaları, yakalanmamış olanların da yakalanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun için hukuki mücadele başlattık. Bizler sadece 2000 öğrenci ve aileleri değil, şu anda birçok kişinin arkamızda olduğunu gördükçe daha çok güçleniyoruz. Şu anda üst düzey komutanların yakalandığını düşünüyorum. Bunun dışında teğmen, üsteğmen rütbesinde olup da bu gruba mensup olan ve yakalanmayan birçok kişi var dedi. Gülen'in yeğenleri de tutuklandı. Darbe girişimi sonrası örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen gözaltına alınıp tutuklanıyordu. Kapatıldığı cezaevinde kendisine ulaştırılmak istenen not gardiyanlarca bulunuyordu. FETÖ darbe girişimi sonrası cezaevinde ele geçen, örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'e gönderilen not, örgütte yaşanan hayal kırıklığını ortaya koydu. Cezaevinin havalandırma alanında tutuklular tarafından bir sonraki havalandırma alanına atılarak zincirleme şekilde Gülen'in yeğenine ulaştırılmak istenen notta, ''Mezher abi, hadi iş tamamdı, bu girişim başarısız oldu, arkadaşlar iyi organize olamadılar herhalde, şimdi ne olacak?'' ifadelerinin olduğu öğrenildi. Kırıklardaki terör ve suç örgütleri üyelerinin tutulduğu İzmir İkinoğlu, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunun havalandırma alanlarında 21 Temmuz'da günlük kontrollerini yapan infaz koruma memurları havalandırma alanlarının birinde top haline getirilmiş bir not kağıdı buldu. Memurlar üzerindeki C-103 M. Mezher Gülen size zahmet yazılı bilgiden C-103 koğuşunda kalan FETÖ PDY'nin Okullar ve Dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanıp cezaevine konulan örgütün lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'e gönderilmek istendiği anlaşılan notu cezaevi yönetimine iletti. Cezaevi yönetimince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen not, FETÖ üyelerinin darbe girişimini beklediklerini ve başarısızlık karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını adeta belgeledi. Notta şu ifadeler dikkati çekiyordu. ''Mezher abi hani iş tamamdı, bu girişim başarısız oldu, arkadaşlar iyi organize olamadılar herhalde, şimdi ne olacak?'' ''Abi, başka bir girişim var mı? Bizler buralarda ne yapabiliriz? Bizlere inşallah burada bir sıkıntı yapmazlar. Abi, sizler de kendinize dikkat edin. Abilere selamlar. Abi, okuduktan sonra notu lavaboda yakın.'' 28 Temmuz 2016 tarihinde Kocaeli'de FETÖ'ye ait öğrenci evlerini boşaltırken yakalanan ve örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu öğrenilen Abla Koda adlı ŞG isimli kadın tutuklanıyordu. Gülen'e göre Hazreti İsa'nın babası. 4 Nisan 2013 tarihinde Sabahattin Önkibar, Fethullah Gülen'e göre Hazreti Muhammed, Hazreti İsa'nın babası başlıklı yazısında Gülen'in üfürmelerine şöyle yer veriyordu. Fethullah Gülen'in hiçbir sıfatı olmaksızın Vatikan'da ağırlanması ve halen Pensilvanya'da bir şatoda mukaddes mücevher misali muhafaza edilmesi bir tesadüf değil. Bugün size Gülen'in üstlendiği misyon bağlamında somut bir bilgi sunacağım. Fethullah Gülen'in Fasıldan Fasıla isimli kitabından bir bölümün özeti. Bütün tefsirlerde Cebrail aleyhisselamın Hazreti Meryem'e gönderildiğini ve Meryem'in hamile kaldığı açıklanır. Lakin Kur'an'daki Meryem suresinin 17 ile 19. ayetlerinde ruh tabiri vardır ki bu ruhun Hazreti Muhammed'e ait olması ihtimal dahilindedir. Ayrıca Hazreti Meryem'in Hazreti Muhammed ile nikahlandığına dair işaretler var. Görüldüğü gibi Fethullah Gülen açıktan Hazreti İsa'nın babası Hazreti Muhammed'dir demektedir. Bu tablo Gülen'in evanjelist siyonistlerce neden baş tacı edildiğini kanıtlayan belgelerden biridir. Dahası Fethullah Gülen'in dinler arası diyalog projesinin emperyal ayağını yani Hazreti Muhammed'siz İslam için verdiği mücadele ile üç kitaplı dinin birleştirilmesi çabalarını gözler önüne seriyor. Meryem suresinin 16-17-19. Ayetleri şöyledir. Ey Muhammed! Kitapta yani Kur'an'da Meryem'i de an, hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem senden Rahman'a sığınırım, eğer Allah'tan çekinen biri isen bana kötülük etme dedi. Cebrail ben ancak Rabbinin elçisiyim, sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Bu sure ve ayetlerinden çok kolay anlaşılacağı üzere Allah peygamberine biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü cümlesinden anlaşılacağı üzere kutsal ruhun Hazreti Muhammed olmasına imkan yok. Fethullah'ın vaizlik sınavı ve asaletinin onaylanması için kendisinden istenen sorulara verdiği yanıtlarda daha Allah'ın sıfatlarını bile bilememesi göz önüne alındığında ön kibarın eleştirilerinin haklılığı ortaya çıkacaktır. Vaiz. Gülen Kocatepe Camisi'nde vaaz vermek istediğine dair 30 Ekim 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği 4 satırlık tarihsiz dilekçesinde gaf üzerine gaf yapıyordu. Gülen dilekçesinde Ankara Kocatepe Camisi'nde vaaz ve hutbe vermek istiyorum diyor, sıfatını yazarken de Bornova Müftülüğü'nde vaiz şeklinde bir cümle kullanıyordu. Oysa dinle uzaktan yakından ilgisi olan herkes bilir ki İslam'da vaiz, vaizan ve vaizin gibi adlarla anılan meslek grubu ibadet yerlerinde dini öğütlerde bulunan anlamına gelir. İslam'da vaiz şeklinde bir meslek grubu olmadığı gibi böyle bir tanımlama da dini terminolojide yer almıyor. Gülen'in her yanı dökülen dilekçesinden çıkan bir sonuçla şunu gösteriyor ki Gülen ne iş yaptığının bile bilincinde değil. Ama 17 yaşında ilmi yetersizliğine bakmadan müftülüğe soyunabiliyor. Kendisini vaiz değil, vaiz sanan Fethullah Gülen, Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği dilekçede bir gariplik daha sergiliyor. Vaaz ve hutbe verme işine talip oluyor, ancak cuma namazı kıldırmak istemiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarihte ilmi müşavere ve redaksiyon heyeti içinde Hayrettin Karaman, Ali Bardakoğlu ve Yunus Apaydın'ın olduğu İlmihal kitabının 1. cildinin 302. sayfasında cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırmasının sünnet olduğu vurgulanıyordu. Yine aynı sayfada hutbenin mekruhları başlığı altında hutbenin sünnetlerini terk etmenin mekruh olduğu belirtiliyordu. Cenaze namazından başka namaz kıldırdığı görülmeyen Fethullah, kendisine vaiz sıfatını yakıştırdığı dilekçesinde sadece vaaz verme ve hutbe okumaya talip oluyor, cuma namazı kıldırmaktan ise kaçınıyordu. Bunun nedeni ne olabilirdi? Fethullah'ın cuma namazını kıldırmak istememesinin nedeni olarak namaz kıldırmayı bilmediğini düşünmek varlık nedenine aykırı olur. Fethullah asıl inancı gereği mecbur kalmadıkça ve çevresinde etkileyeceği insanlar olmadıkça secde etmiyordu. Gülen'in vaaz verirken, cenaze namazı kıldırırken, yüzlerce görüntüsü varken, secde ederken bir tane görüntülenmiş pozu yoktu. Gülen'in izinden gittiğini sürekli olarak tekrarladığı Ermeni Said, kendisinin Şafii olduğunu söylüyordu. Şafilerde ise hatibin imamlığının sahih yani geçerli olması hutbenin şartları yani olmazsa olmazları arasındaydı. Sözün kısası imam olmayan, cuma namazı kıldıramayan bir daha asla hutbe okuyamazdı. Kuzu postuna bürünmüş çakal. Kanla Abdest Alanlar adlı kitabımın temelini oluşturan Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabımı dava eden Fethullah Gülen, faiziyle birlikte 5 milyar lira istiyor ve açtığı davayı kitabın her satırının belgeli olması dolayısıyla kaybediyordu. Fethullah Gülen'i daha yakından tanımak, onun gerçek yüzünü görmek için Hey Gidi Günler adlı kasetini izlemek bile yeterli oluyordu. Bu konuşmasında kitlelere ajitasyon yaparken aslında ne mal olduğunu açıkça itiraf ediyordu. Şimdi Gülen'in o konuşmalarını izleyelim. Fethullah'tan itiraf, karanlık ruha sahibim. Fethullah konuşmasının bu bölümünde de itiraf üzerine itiraflarda bulunuyor. İnsanlara suma yani gizli riya, daha açık deyişle gizli ikiyüzlülük, bir başka deyişle takiyenin bir versiyonunu yapmalarını telkin ettiğini belirtiyor. Adeta günah üzerine günah çıkarıyordu. Zira yaptığı seyyar vaizlikten o güne kadar umduğu kazancı bulamamıştı. O nedenle isyan üzerine isyan ediyordu. Ne siz hüsnü zannınız altında kalıp ezilin, ne de onlar beyhuda cami dizaynına kalksınlar. Zemin hazırlasınlar, ne zaman israf olsun, ne siz şu dikenler arasında bülbül sesi diye saksağın sesi dinleyin, ne de bundan sonra bir kere vaaz edeyim deyip 3 gün sancı ekeyim, krizlere gireyim, ölecek hale geleyim. Acaba hazırlanabildim mi? Acaba kontak olabildim mi, konsantre olabildim mi, bir şey diyebilir miyim? Ben bu cemaate onlar ki saf temiz dupduru duygu ve düşüncenin timsali insanlar. Ya ben karanlık ruhumla onlara ne anlatabilirim? Son vereyim dedim bunun için. Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere ayrıldıktan sonra bir kere daha huzurunuza geldim. Ama bir kere daha gelmeyeceğim. Estağfurullah için de değil, bir abes yer işgal ettiğim düşüncesiydi. Kendime tesir edemedim dedim. Yakınlarıma tesir edemedim. Demek ki tesirsiz bir insanım. Niye sizin hüsnü niyetinizi, hüsnü kabulünüzü, hüsnü teveccühünüzü suistimal edeyim? Ve sonunda öyle anladım ki ben çevreme riyakarlık telkin ediyorum, suma telkin ediyorum. Kalbine imanın oturmadığı bazı kimseler, sadece onların hislerine girdim. Birer yalancı his insanı meydana geldi. Ama kalp insanı katiyen, ama ruh insanı katiyen ve ben hiçbir şey yapmadan size değil, bir de yakınlarıma riya telkin etmişsem, nasıl kurtarırım yakamı Allah aşkına? Suma telkin etmişsem nasıl kurtarırım yakamı? Gecemi ihya etmeden kalkıp size geceden bahsetmişsem bu nasıl riyakarlık, bu nasıl suma, bu nasıl aldatma? Böyle ve bütün bunlar nasıl taşınır sırtta siz söyleyin. Ben başka mülahazalarla gelmiştim. Bunları birdenbire perde değişip arz ettiğim şeyler ruhumu sarınca size arz etmeyi düşündüğüm şeyleri arz etme cesaretini kendimde bulamadım. Sizi bütün bütün kırıp geçirip gitmeye de cesaret edemedim. Saygısızlık yapayım demedim. Kime? Hiçbir şey bulamadıktan halde 25 seneden beri belli ölçüde pek çoğu itibarıyla saygıyla dinleyen bu insanlar, bir insan dinliyoruz diye önünde Kur'an'ı bir insan dinliyoruz diye dinlediler. 14. ayının sonu. Sayfa 159.